Ayrım 4.
Öyle ya, iki zıt açıklamanın ikisi birden doğru olmaz. Böyle bir konuda bile gerçeklere takla attıran insanlara güvenilir miydi? Bu olay nedense bana bir trajik olayı hatırlattı. Dinci olarak bilinen bir kanalda çalışan bayan muhabir, milliyetçi bakanlardan birinin sekreteri ile uzun boylu, öküz bakışlı siyasetçiyi evinde buluşturur, onlara çilingir sofrası hazırlar, daha sonra da onları baş başa bırakırdı. Bu günler, aylar boyu böyle sürdü. Günlerden bir gün muhabir bayan işsiz kaldı ve evlerinde buluşturduğu dostlarından yardım istedi. Onlar şen şakrak kendi hallerinde olmalarından dolayı kızcağızla ilgilenmediler. Kız hayatının hatasını yaparak bu ilişkiyi sağda solda söylemeye ve aşıkları tehdide başladı. Bir gün arabasıyla memleketini ziyaretten dönerken bir kamyon yoldan ona attı ve ölümüne neden oldu. Siyasetçi kahramanımız bir gün hacca gitmek ister. Ancak geç kaldığı akıl daneleri tarafından kendine söylenir. Zira kontenjanlar dolmuştur. Alman istihbaratı ile sıkı fıkı olan akıl danesi kendine sahte pasaportla Almanya üzerinden gitmesi teklifini getirir. Sahte pasaport hazırlanır, Alman gümrüğünden çıkarken polis olayı anlar ve onu gözaltına alır. Kahramanımızı anadan üryan soyarak bir de fotoğraflar. Ol nedenle kahramanımız kah BND'ye, kah CIA'ya çalışan akıl danesinin sözünden çıkamaz. 1994 seçimleri öncesinde Sultanbeyli'de orman arazisine kaçak bina yaptığı iddialarına Tayyip şiddetle karşı çıkıyordu. Tayyip'in bu açıklamalarına karşı partisinin Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak kendisini yalanlayarak kaçak gecekondu olayını doğruluyordu. Hediye. 14 Ocak 2005 Hürriyet gazetesinde Tayyip ve Emine'ye 5.300 dolarlık ipek halı da hediye edildiği bildiriliyordu. Moskova'daki açılışlar sırasında Emine Erdoğan'a 30.000 dolarlık gerdanlığın yanı sıra 5.300 dolar değerinde bir özel dokuma ipek halı da hediye edildi. Emine Hanım halıyı beğenince Başbakan Erdoğan satın almak istedi. Ancak mağaza sahipleri armağan ettiler. Başbakan Erdoğan'ın 3 günlük Moskova gezisi sırasında açılışını yaptığı Türk Alışveriş Merkezi'nde mağaza sahipleri tarafından Emine Hanım'a yalnız 30.000 dolarlık mercan ve pırlantalı gerdanlık değil ipek halı da hediye edildi. Crocus City Alışveriş Merkezi'ndeki Carpet Gallery mağazası sahibi Bülent Turan, 5.300 dolar değerindeki özel imalat halının Erdoğanlara hediye edildiğini belirterek şunları söyledi. Başbakanımız birçok mağazayı gezdiği gibi bize de uğradı. Biz Türkiye'de Buşra halı olarak biliniriz. Moskova'da ise Rus ortağım Yevgeniye Lapinova ile Carpet Gallery mağazasını açtık. Başbakan ile eşi bizim mağazaya girdiğinde Emine Hanım'ın gözü vitrindeki özel ipek halıya takıldı. Bordo ve yeşil renkli 115x95 boyutundaki ipek halı çok hoşuna gitti. Sayın Başbakan'a dönerek bu halıyı satın almak istiyorum dedi. Eşinin ricasını kırmayan Başbakan Erdoğan bize fiyatını sordu. Kendisinden para alamayacağımızı söyledik ve beğendikleri halıyı mağazamızın bir hediyesi olarak sunduk. Hediyenin fiyatı söylenmez ama çok rica ettiğimiz için size açıklıyorum. Piyasa fiyatı 5.300 dolar. Bülent Turan ipek halının özel hazırlanmış bir parça olduğunda şöyle anlattı. Halı saf ipekten özel bir yöntemle 8.000 ilmek atılarak yapılmıştır. Üzeri kadifeden daha yumuşak. Halı Çınar Halıcılık tarafından dokundu. Türkiye'nin en iyi halı dokumacısı arkadaşımız Mehmet Çınar ipek halının hazırlanmasında titizlikle üzerinde çalıştı. Emine Hanım'a Moskova gezisinde 30.000 dolarlık pırlanta gerdanlıkla 20.000 dolarlık broş hediye ediliyordu. Olay basına yansıyınca Tayyip ve Emine'yi bir telaş alıyordu. Gazetede olay şöyle anlatılıyordu. Emine Hanım gerdanlığı iade etmeyi düşünüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moskova'da kendisine hediye edilen ve değeri 30.000 dolar olarak açıklanan pırlanta gerdanlık ve broşu iade etmeyi düşünüyor. Emine Erdoğan'ın daha önce hiç böyle bir hediye kabul etmediğini belirten yakın çevresi, Emine Hanım bu hediyeyi kabul ederken bunun bu kadar değerli olduğunu tahmin etmemişti. Zaten çarşı ziyareti sırasında hediyenin takdimi de bir emri vaki ile gerçekleşti. Normal bir hediye takdimi gibi gerçekleştiği için de o anda geri çevrilemedi dedi. Ancak basına yansıyan bilgilerden hediyenin oldukça değerli olduğu öğrenilince Emine Erdoğan'ın bunu kabul edemeyeceğini belirttiğini kaydeden yakın çevresi, "Şimdi biz hediyenin gerçekten bu kadar değerli olup olmadığını araştırtıyoruz. Gerçekten değerliyse Emine Hanım bunu iade edecek bilgisini verdi." Rusya gezisinde hediye gerdanlık krizi. Erdoğan eşine sunulan 45.000 dolarlık hediyelerden rahatsız oldu. Eşiyle hediyeleri iade etmeyi tartışan Erdoğan, hukuki durumun araştırılmasını istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a önceki gün Moskova'da Storks Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Alkım'ın armağan ettiği 25 bin dolarlık gerdanlıkla Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Losefovich Reisen'in verdiği aynı firmaya ait 20 bin dolarlık broş sıkıntı yarattı. Erdoğan çifti sabahtan itibaren armağanların iadesini tartıştı ancak akşam saatlerine kadar resmi bir açıklama yapmadı. Tayyip ile Emine hediyeleri geri vermemek için her çareye başvuruyor, hukuki kılıf bulmaları için başbakanlık bürokratlarına danışıyorlardı. Rusya gezisinden moralle dönen Erdoğan, eşine armağan edilen gerdanlığa ilişkin haberlerden rahatsız oldu. Sabah gazetelere yansıyan haberleri gören Erdoğan'ın armağanlara biçilen değerden duyduğu rahatsızlığı eşiyle paylaştığı öğrenildi. Eşiyle bir değerlendirme yapan Erdoğan, hukuki durumun araştırılması için başbakanlık bürokratlarına talimat verdi. Erdoğan'a yakın kaynaklar başbakan ve eşinin gerdanlığın fiyatı konusunda bilgiye sahip olmadığını kaydetti. Kaynaklar gerdanlığın 30 bin dolara yakın bir değerde olmasının armağanı veren Alkım'ın inisiyatifinde olduğunu belirterek hediye kullanılmayabilir, gereken neyse o yapılır dedi. Erdoğan ve eşinin dün öğle saatlerinde gerdanlık ve broşu iade etmeye karar verdikleri iddiaları internet siteleri ve televizyonlara yansırken başbakanlık yetkilileri bu haberleri doğrulamadı. Başbakanlık Basın Müşavirliği yetkilileri, armağanın iade edilmesi yerine bağışlanması seçeneğinin de tartışıldığını bildirdi. Emine Erdoğan'a yakın kaynaklar, Emine Hanım böyle pahalı bir hediyeyi şimdiye kadar kabul etmedi. Fiyatını da bilmiyorlardı. Onlar da şaşırdı. Büyük bir ihtimalle iade edilir dedi. Alkım ise iade ile ilgili bir şey duymadım ama canları sağ olsun demekle yetindi. Erdoğan için hazırlanmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a pırlanta, mercan ve ametisten yapılan 25 bin dolarlık gerdanlık armağan eden Sümer kuyumculuğun sahibi Muammer Alkım, çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. Alkım önceki akşam Emine Erdoğan için hazırladığını söylediği armağanın aslında Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Losefovich Reisen'in törene katılamayan eşi için planlandığını öne sürdü. Devletle işim yok. Alkım hediye için önceki akşam başbakana böyle bir hediye vermeyi planlamıştım dedi. Başka bir soru üzerine ise hediyenin Reisen için hazırlandığını kaydeden Alkım şöyle konuştu. Biz aslında bir tane hediye hazırladık. Başbakan için değil, Reisen için hazırladık. Ama bir tane hanım olunca zaten bu da hanım kolyesi erkeğe verilecek hali yok. Emine Hanım'a verdik. Başbakanlık yetkilileri uyarınca bir hediye de Reisen'e verdik. Bütün olay bu. Altın sektörüne 35 yıl önce girdiğini anlatan Alkım, hediye verirken çıkar sağlamayı düşünmediğini belirterek, ''Benim devletle işim olmadı, olmayacak. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle ilişki kurmadım.'' dedi. İpek halı da hediye edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Türk Ticaret Merkezi'nin açılışı sırasında sadece gerdanlık değil, birçok mağazadan değişik hediyeler aldığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de yaklaşık 5 bin dolarlık ipek halı oldu. Erdoğan çifti önceki günkü açılışta mağazaları gezerken basını içeriye almamayı tercih etti. Bazı mağazalardan parasıyla alışveriş yapan Erdoğan bazı mağazalardan hediyeler kabul etti. Erdoğan çifti Karpit Galeri mağazasını gezerken ipek bir halı beğendi ve parasını ödeyerek almak istedi. Ancak mağazanın sahibi Bülent Turan bunu kabul etmedi ve halıyı hediye etti. Halının fiyatının yaklaşık 5 bin dolar olduğu öğrenildi. Ramsey'den elbise. Erdoğan'ın yakın arkadaşı Remzi Gür'ün sahibi olduğu Ramsey mağazasını gezerek takımları da inceledi. Gür Erdoğan'a bir takım elbise, kravat ve gömlek hediye etti. Erdoğan bakanlara da birer kravat sipariş etti. Erdoğan ayrıca mağazaları gezerken Lacoste ve XS parfümlerini para verip aldı. Erdoğan bunları kredi kartıyla ödemek istedi ancak yeni açılış yapıldığı için kart makinelerinin çalışmadığı dile getirildi. Erdoğan bunun üzerine nakit ödeme yaptı. Erdoğan'a Guerlain isimli parfüm hediye edildi. Erdoğan ailesi hediyeler için istemem, yan cebime koy diyorlardı. Erdoğanlar hediyeyi çok seviyorlardı. Erdoğan'a 2007 yılı yaş gününde 10 bin dolarlık saatle başlayan hediyeler veriliyordu. Ramsey'in sahibi Remzi Gür, Erdoğan'ın çocuklarını ABD ve İngiltere'de okutmakla ünlü olmuştu. Bu arada bir genci de döverek hastanelik etmesiyle. Burak Erdoğan İngiltere'de okurken Necmettin Bilal ile Sümeyye ABD'de tahsillerine devam ediyordu. Masrafları ise babasının tatilini yanında geçirdiği Remzi Gür karşılıyordu. Bush ile Erdoğan bir dış gezide karşılaştıklarında yanlarında Erdoğan'ın kadim dostu Tony de bulunuyor. 2 dakikalık ayaküstü konuşmada Bush Tony'ye Bilal de babası gibi yakışıklı değil mi diye alay ederek soruyor. Erdoğan'a dönerek oğlun eve ekmek götürüyor mu diyordu. Öyle ya, Bilal'e Dünya Bankası'nda işi ABD'liler ayarlamıştı. Bilal ABD'de 270 bin dolara bir de ev almıştı. Kargil. Bursa Orhan Gazi'de 1. sınıf tarım arazisi üzerine kurulan Kargil, Bursa'da sivil toplum örgütleriyle mahkemelik olmuştu. ABD Başkanı Bush Erdoğan'dan Kargil'in önündeki engelleri kaldırmasını istemişti. Erdoğan tüm mahkeme kararlarına rağmen Kargil'in faaliyetlerini sürdürmesi için metrekare başına 2 YTL gibi komik bir rakam ödeyerek af dahil her türlü imkanı seferber etmişti. Kargil, Türkiye'de 1. sınıf tarım arazileri üzerine kurulmuş, Mısır nişastasından sıvı şeker üreten bir Amerikan şirketi. Amerika'nın çıkarları doğrultusunda Amerikan ekonomisine katkı olsun diye ülkemizde pancar üretimi sınırlandırılmıştı. Tarlalar boş kalırken Türk çiftçisi fakirleştirilmiş, ülke şeker ithal etmek zorunda bırakılmıştı. Böylece yerli pancar üreticisi gözden çıkarılmıştı. 10 milyon kişinin ekmek yediği sektör sıkıntıya düşürülmüş, milyonlarca dolar verilerek ithalat yapılıyor. Şeker fabrikalarımız elindeki şekeri satamaz hale getirilmişti. Türkiye'de mısır ithalatında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın AB Gıda şirketine yurt dışından 400 bin ton mısır ithal etme hakkı veriliyordu. Unakıtan'ın ithali tamamlamasının ardından gümrük değerleri yükseltiliyor, oğul Unakıtan'ın kasasına servet üstüne servet akıtılıyordu. Kuş gribi yalanlarıyla Türkiye'deki tavuklar canlı canlı yakılıp itlaf edilirken, yine aynı un akıtanın oğlu yumurtacılığa soyunuyor, küplerini dolarlarla dolduruyordu. Mısır şurubundan ülkenin ürettiği kola Turkan'ın pazarlamacısı olarak da Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın adı aynı noktada buluşuyor. Ve bu nedenle Amerikalılar Erdoğan'dan Kargil'in kotalarını kaldırmasını istiyorlardı. ABD'liler bununla da kalmayarak Kargil'in önündeki yasal engellerin kaldırılmasını talep ediyorlardı. Çünkü ABD kontrolü hep elinde tutmak istiyor, kontrolden çıkanlara acıması olmuyordu. Bakan Ali Coşkun'un bağımsız bir kurum diyerek herkesi gülümsettiği Türkiye Şeker Kurumu, ülkede kola turka üretiminde kota fazlası nişasta bazlı şeker kullandığı gerekçesiyle 32 milyon YTL ceza kesiyordu. Bu arada ABD Büyükelçiliği hangi bakanlığa mektup yazmıştı? Mektupta kimlerin cezalandırılmaları emrediliyordu? Tayyip'e yapılan bir toplantıda, ''Abi ya abi'' diye teessüflü konuşma yapan kimdi? Kim bilir, belki bir gün bunlar da açıklanır. Bush boşuna mı söylemişti Dünya Bankası'nda iş buldukları Bilal için, oğlun eve ekmek getiriyor mu diye? Uyan Türkiye, soyuluyorsun. Mart 2007 tarihinde ABD bankalarına %4 faizle 23 milyar dolar yatırdığımız ortaya çıkıyordu. Biz de başta ABD'li olmak üzere dolar milyarderlerinden aldığımız dolarlara %10 faiz ödüyorduk. Böylece AKP kurmaylarının ekonomiyi nasıl da iyi bildikleri bir kere daha kanıtlanıyordu. 7 Haziran 2006 tarihinde Necati Doğru AKP'li ekonomistlerin yönetiminden örnekler veriyordu. Uyan Türkiye, soyuluyorsun. Ülke ekonomisinin son 20 yılını mercek altına alan vatan yazarı Necati Doğru, millet fakirleştirilirken yabancı sermayenin nasıl beslenip semirtildiğini çarpıcı örneklerle ortaya koydu. Kabuğuyla, derisiyle, etiyle, kanıyla soyuluyor. Ayıktırmadan soyuyorlar. Uyansa bile soygunu önleyebilir mi? Emin değilim. 1984'te geldiler. İtibar, istikrar dediler. Yaşasın yabancı yatırımcı, şenlensin borsa, girsin sıcak para, ısınsın ekonomi. Kabuk değişimi, Türkiye çağ atlasın, ekonomi yönetimini yüksek faiz, düşük kur çevrimine soktular. Soygun ortamının cennet taşlarını bu formülle döşediler, döşettiler. Tankla, tüfekle, orduyla, işgalle, bombayla değil, sıcak parayla soydular. Ders almazsan kesintisiz soyarlar. 1994'te bir daha, 2001'de yine, 2006'ya gelirsin, bu kez de düşük faiz, yüksek kur çevrimine alırlar ve yine soyarlar. Üstelik Türkiye'yi soydurmayacağız, iç ve dış hortumları keseceğiz. Biz Washington'dan, Paris'ten, Brüksel'den değil, biz Ankara Çıkrıkçılar Çarşısı'ndan feyiz alan, ilham bulanlarız diyenlerin döneminde bir daha soyarlar. Uyan Türkiye, geçen soygunda seni Amerika'da okumuş, Bebek'te büyümüş, kolej bitirmişler soydurmuştu. Bu kez Kasımpaşa'da yetişmiş, İmam Hatip bitirmişler soyduruyor. Çıkrıkçılar Çarşısı Ütopyası da cari açık, finanse ettiğimiz sürece problem değildir diyenleri utançtan sarartıp morartırcasına son buluyor. Hoppa para çekiliyor. Liradan çıkıyorlar, dolara dönerek ve Türkiye piyasasından alacağımızı aldık. Bu koyundan ancak bu kadar post çıkar diyerek daha yüksek kar gördükleri piyasalara gidiyorlar. Dünyanın sülüğüdürler, emerler. İşte Avrupa Merkez Bankası ECB Başkan Yardımcısı Lucas Papandemos onları, piyasalara hızla girip çıkan yüksek kar peşinde sürü psikolojisiyle hareket eden çekirgelere benzetti. Ve hedge fonlar, yani hoppa para, sıcak para, dünya için kuş gribinden daha tehlikeli deyiverdi. Avrupa büyük ekonomi, çok güçlü, dünyanın ikinci ekonomisi, o bile korkuyor. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bile kendi dilinde hedge fonlar dediği bu hoppa paranın birbirini taklit ederek aniden çıkış yapma kabiliyeti yarattığını ve zaten ödemede acize düşme tehlikesi olan ülkeyi, yani Türkiye gibi, krize soktuğunu açık açık söylüyor. Çekirge gibi geldiler, liraya döndüler, yüksek faizle beslendiler. Doçent Doktor Mete Gündoğan hesaplamış, ülkeye 25 milyar dolar döviz getirdiler. Bu para 3 yılda 65 milyar dolar oldu. Bunlar fonların paraları. ABD'de olsaydı 3 yılda ancak 30 milyar dolar olurdu. Türkiye'de 60 milyar doları buldu diyor. İşte soygunun boyutu. Soydurmayacağız demişlerdi. Çıkrıkçılar çarşısında babamızın dükkanında yetiştik diye övünmüşlerdi. Şimdi bu büyük soygun Kasımpaşalı Başbakan'ın 3,5 yıllık döneminde gerçekleşti. Kasımpaşalı ne yapacak? Soygunu nasıl önleyecek? Merkez Bankası faiz zıplatacak. TMSF piyasaya dolar satacak. Soygun halkı uyandırmadan, ayıktırmadan, iki yüzbaşı bir assubay çete kurdu, istikrarı elimizden aldı. Derinciler, laikler, türbana özgürlük vermediler. Ülke karıştı. AB zaten bizi hazmedemeyeceğini anladı, sopa gösterip durdu. Boş tartışmalarıyla perdelenip sürecek. Dolar düşerken de yüksek vergi ödeyip işsiz kalan halk, şimdi dolar yükselirken de vergi ödeyip yine işsiz kalacak. Uyan Türkiye! Tayyip ilkeli, mert ve dobraymış. Nurcu olarak bilinen Nesil Yayınlarından çıkan takdimini Vakit Gazetesi'nden Yavuz Bahadıroğlu takma ismini kullanan Niyazi Birinci'nin yaptığı ve baştan sona Tayyip övgüsü olan Recep Tayyip Erdoğan, Bu Şarkı Burada Bitmez adlı kitapta Tayyip'in kendini nasıl tanımladığı şeklinde sorulan soruya verdiği cevapta görelim. İki keskin nokta var hayatınızda, Karadeniz kökenli ve Kasımpaşalı. İkisi de bayağı keskin sirke gibi. Karadeniz kökenli ve Kasımpaşalı oluş hayatınızın seyrinde kendini nasıl gösterdi? O kökten ve ruhtan aldığım şey bize mertliği verdi, ilkeli olmayı verdi ve hamdolsun bize dobra olmayı verdi. Buraya kadar okuduğumuzda mertlikten bahseden, dobralıktan dem vuran Tayyip kim? Bildiğimiz Tayyip kim? Diye bir soru geliyor ve tekrar Tayyip'in kendini tanımlamasını yine kendinden izleyelim. Yani biraz kaba olacak, argo olacak. Bize hani o çirkin politikada kıvırma var ya onu vermedi. İnandığımızı, bildiğimizi, gördüğümüzü müzakerelerle istişarelerden sonra dost doğru ortaya koymayı verdi. 1994 yılında Ümraniye'de insanlara hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diye fetvalar verip şu şekilde seslenen Tayyip Erdoğan, ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Köklerinden, ruhlarından mertliği, ilkeliliği aldığını, kıvırmayı almadığını da iddia ederken, yukarıdaki sözlerinin basına yansımasının ardından, ben hakimiyet derken tabiatı kastetmiştim diyerek tam bir U dönüşü yapıyor, mertliği ve ilkeleri konusunda ipuçlarını sergiliyordu. Çok açık ve net söyledim onu ben. Yani şimdi bir şeyi karıştırıyoruz. Egemenlik bir defa demokratik sistemde insan planında şüphesiz ki insanındır. Burada milli egemenliğin insana saygı duyularak verilmediği de orada işlenir dikkat edilirse. Yani 5 senede bir insana egemenlik hakkı tanımanın eleştirildiği orada görülecektir. Halbuki dünyanın değişik ülkelerinde birçok konu zamanla bakıyorsunuz, İskandinav ülkelerinde çok olur. Devamlı insana müracaat edilir ve referandumlar yapılır. Ama olay tabiatın, doğanın durumuna geldiği zaman biz Müslüman bakışı olarak orada hakimiyet Allah'ındır. Onunla demokrasideki tercihler konusunu birbirine karıştırmamak lazım. Söylenen de odur. 1994 yılında hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada ters mıknatıslanma yapar sözleriyle haykırırken, AKP'nin başına geçtiğinde herkesten fazla laik kesiliyor, 1994'teki sözleri de soğukların etkisiyle söylediği basına yansıyordu. Fethullah Gülen'in hayatını anlatan Küçük Dünyam adlı kitabın yazarı Şemsettin Nuri ya da asıl adıyla Latif Erdoğan, Fethullah Gülen'in redaktörlüğünü yaptığı Nil Yayınlarından çıkan En Güzel Kıssa adlı kitabında Yusuf suresini yorumlarken hüküm yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu şöyle açıklıyordu. Vahye dayanmayan her sistem zulüm temeline oturtulmuştur. Çünkü beşerin hüküm vaaz etme yetkisi yoktur. O sadece Allah tarafından konulmuş bir hükmün tatbikçisidir. Zulüm haddi aşma demek olduğuna göre beşer, kendisine verilmemiş olan bir salahiyeti kullanmakla işin daha temelinden zulmetmiştir. Ve getireceği sistemin şekli ne olursa olsun onun tek ismi vardır. Zulüm sistemi. Tayyip Rize'de yaptığı konuşmada 2000'li yıllarda dine dayalı sistemler iktidar olacaktır diyor bir Hristiyan misyoner. Oysa biz şimdi sadece elhamdülillah Müslümanım diyebiliyoruz. Halbuki Müslüman gibi yaşayabileceğim diyebilmeliyiz şeklindeki sözleri hatırlatıldığında, ben burada dinimizi birey planında şahsımızda yaşayabilmeliyiz demek istedim. Yoksa dine dayalı bir sistemden bahsetmedim. Hristiyan misyonerin sözleri benimle alakalı olamaz. Biz AK Parti olarak da dini eksenli bir parti olmayacağımızı baştan belirttik. Kurulurken bunu ifade ettik. Zaten çağımızda ideolojik partiler bitmiştir. Bu itibarla dini esaslara dayalı bir devleti istememiz, müdafaa etmemiz de mümkün değildir. Bunu kabul etmiyorum, diyordu. Ankara DGM savcısının Rize konuşmasına yer alan, 14 asır evvel ticaret için kervanlarla başka ülkelere gidilirken yanlarında irmikten yapılmış putlar götürürlerdi. Geçenlerde TÜSİAD denilen kuruluş iş adamlarını götürdü. Ancak bu iş adamları irmikten yapılmış değil, fakat alçıdan veya betondan yapılmış putlar götürdüler gibi sözlerini hatırlattığında verdiği cevap tam kendini tanımladığı şekilde dobra dobraydı. Ben bu iş adamlarının o zaman neler götürdüklerini bilemiyorum. Bu nedenle de bu sorunuza şimdi cevap veremeyeceğim. Almanya'nın Augsburg kentinde yaptığı konuşması ve bu konuşmada ne mutlu Türk'üm diyene diye memleketi parçaladılar. Her etki bir tepkiyi doğurur. Karşı tarafta ne mutlu Kürt'üm diyene diye ortaya çıktı. Ne mutlu Kürt'üm diyenler İstanbul'daki seçimlerde %1.48. Ne mutlu Türk'üm diyene diyenler %1.37. Ve ne mutlu Müslümanım diyenler ise %28 oy aldılar şeklindeki sözleri hatırlatıldığında verdiği cevapta Tayyip usulü mertliğin, Tayyip usulü ilkeliliğin, Tayyip usulü dobralığın ve yine Tayyip usulü kıvırtmalığın en net örneğini görüyorduk. Ben bu kaseti hiç anlayamadım. Böyle bir konuşmamı da hatırlayamıyorum. Zaten söylenen sözler son derece tutarsız ve mantıksız.